Psikolojiye tekrar sapmadan aslında Recep'in söylediğinden alıp devam edebilirim. Şimdi bu bahçeci devlet uygulamalarını aslında mümkün kılan şey nedir diye bakınca devletin aygıtı olarak kullandığı kurumlar her şeyden evvel. Ardından bu kurumlar bünyesinde çalışan memurlar, bürokratlar eliyle varlık gösteriyor ya devlet. Ya burada da hani Nazi Almanya'sına falan gidince çok net şekilde şiddet uygulamalarında yer almış insanların ne menem tipler olduklarını görüyoruz. Senin benim gibi tipler yani normal böyle kariyerini ilerletmek isteyen, kariyerinde devam etmesi de aldığı emirleri uygulamasına bağlı olan insanlar. Normalde karıncayı incitmeyecek pek çok insan da çünkü bu eylemlerde yol aldı. Hani kompartmentalize ettiğimiz bütün bu işkence ya da katliam gibi olayların olabildiğince küçük parçalara ayrılıp bir Ford üretim bandı misali üzerindeki minnacık bir şeyden sorumlu olduğu. Dolayısıyla da tamamının içerisinde sorumluluk paylaşımı vasıtasıyla bunun kimsenin vicdanına ciddi bir yük oluşturmadığı fabrika adeta. Hani fabrika benzetmesini de Bauman yapar. Nasıl ki bir fabrika dünyanın çeşitli yerlerinden ürünleri, malları toplar, fabrikada birleştirip de bir çıktı evrenir, bir product ortaya koyar ya. Orada da fabrikalar, fabrikanın girdisi olan ham madde insan. Belli türdeki bir insan yani belli etiketlere maruz bırakılmış bir insan. Çıktısı da ölüm. Hani üretim biçimi açısından modernite projesine son derece uygun düştüğünü söyler o yüzden katliamların. Ben ya işin psikolojisine geleceksek eğer bunu mümkün kılan süreçlere değinmemiz lazım. O da miladını kabaca Hannah Arendt'in yaptığı bu kötülüğün sıradanlığından bahsetmek durumunda bırakır bizi. Bu tarz insanlar işte yani bunlar böyle aşırı otoriter ya da şiddet uygulama fırsatını legal sınırlar dahilinde bulduğu için o şiddeti uygulayan insanlar değil. Normal şartlarda da şiddet uygulamayı tercih etmeyecek insanların uygulayabildiği ya da işte Recep'in Milgram deneyi diye bahsettiği bunların hepsinin anlatmaya çalıştığı şeyler benzer aslında. Ya da işte Nazi Almanya'sına gitmeye de gerek yok. Arjantin hükümetinin de işkence birimleri varmış vakti zamanında. Bildiğin aynı terane. Orada çalışan, orada görev alan insanların da benzer kişiler olduklarını, yani sıradan kişiler olduklarını görüyorsun. Ya da Yunan hükümeti. Askeriyeye giren ve çıkan insanlara bakıyoruz. Sana bu biraz da senin genlerimizle bu iş ne kadar alakalı acaba diye belirttiğin soruya da yanıt verebilir kısmen. Aslında senin argümanını destekleyecek bir veriyi sunmak istemezdim ama belli ki ortaya çıkan buymuş. Yapacak bir şey yok. O yüzden söylemek zorundayım.
Tamam, o
Yılan.
zaman bundan bahset. Sonra aslında konunun biraz daha böyle görünür olmasını sağlamak için biraz daha Milgram deneyinden bahsedebiliriz. Yani herkes bilmiyor olabilir Milgram deneyini. Milgram deneyi nedir? Biraz oraya doğru da devam edebiliriz.
Tabii biraz onun üzerine bina etmiş olduk olaylı olarak. Ondan evvel şu bulguyu ifade edeyim. Bu sadizm yani diğer insanlara acı çektirmekten haz almak ya da bu genel otoriteryenlik ölçeklerinde yüksek skorlar alanların falan şiddete daha meyyal olacağı düşünülür. Öyledir de hakikaten. Ancak bunun kurumların işleyişi itibariyle insanları adeta böyle tornadan geçirerek, onları duygusuz robotlara dönüştürerek mi yapıyor olduğu sorusuna dolaylı yanıt veriyor aslında bu. Ve şimdiye kadar söylediğim şeylere biraz zıt düşen bir bulgu. Askeriye de mesela bu tarz işkencevari işlerde yer almış kişilerin bu sadistik özelliklerinin yüksek olup olmadığı, ekstrem otoriteryenlikte öne çıkıp çıkmadıklarına bakıldığı zaman girdikten ve çıktıktan sonrasına bakıyorlar. Yani askeriye girmeden önce ve sonrasına baktıkları zaman bu skorlar üzerinde ciddi bir fark olmadığı ortaya çıkıyor. Ya bu da biraz yumurta tavuk misali bir soruya getiriyor bizi. Yani bu insanlar şiddete zaten meyyal oldukları için mi askeriye giriyorlar yoksa askeriye girdikleri için mi şiddete meyyal hale geliyorlar? Dediğim gibi burada bir takım kültürel farklılıklar devrede olabilir. Farkında olmadığımız başka faktörler bu bulguların çelişiyor gibi görünen halini açıklıyor olabilir. Her şeyi biliyoruz diyemem o yüzden. Genelde zaten iki faktörden birini bizi seçmek durumunda bırakan ikilemler her zaman yanılgılıdır. İki taneden birini seçmek zorunda değil. Yani doğuştan mı kültürel mi sorusu kendi içinde zaten paradoksaldır. Yani ikisinden birini seçmek durumunda falan değiliz. Çünkü eş zamanlı etkileşimin neticesinde davranışların ortaya çıktığını biliyoruz. Ya kısacası anlatmak istediğim bu insanlar empatiden yoksun değiller. Yani sevdikleri insanlara karşı falan bunu görüyoruz. Hani şiddete meyyal olma hali maalesef çok son derece olağanlaşabilen, sıradanlaşabilen bir olgu.
Ya evet, aslında dediğin doğru, oradaki paradoksal durum. Bana da tam böyle bir evet, bu insanın işte genetiğinde şiddet vardır, şiddet vereyim insanda vardır demek çok doğru gelmiyor. Veya tam tersi durumu da tam bahsettiğin şeylerden çıkarttım aslında. Şey geldi aklıma benim. Bir filmde geçiyordu bununla alakalı gerek. Tabii bu şiddet konusu filmlerde, dizilerde falan birçok yerde geçen bir şey. Benim notlarımızda şey vardı. Toplu hareket ve şiddet ilişkisi. Sen zaten biraz bahsettin. Yani insanlar tek başına bir şey yaparken daha sorumlu hissederken sorumluluk bölündüğü zaman şiddet eğilimi biraz daha kolay oluyor insanlarda. Herkes taş atıyorsa senin taş atman seni o kadar suçlu hissettirmiyor kendine.
Aslında buna
Doğru.
ilişkin Faruk değinsin de, hani ben sadece bir hatırlatma yapacağım. Faruk benden çok daha iyi biliyordur belki. Kırık camlar teorisi var. Yani kırık camlar teorisinde esasında çok da geçmişi uzak teori değil. 50 yıl önce denenmiş bir şey. Amerika'da, hatta Chicago Üniversitesi'nden bir hocanın denediği bir şey. Kırık bir cam yerleştiriyorlar bir dükkan mıydı, evin işte caddeye bakan tarafına. İnsanlar kırık cam olduğunu görünce kimisi gelip geçenlerden taş atanlar söz konusu oluyor. Bildiğiniz gün ortasında caddede bir evin camını kırıyorlar. Yani zaten kırıkça ve daha fazla indiriyorlar. Ama hiçbir diğer düz camlardan, yani bir yıpranmamış camlara ilişmiyor hiçbir insan. Yani aslında bunun bir meşruiyetini falan sağlıyorlar kendi zihinlerinde. İşte duygulanan.
Bu ismin verildiği bir teori ismi altında bunun bu şekilde ifade edildiğini bilmiyordum. Ama çok tanıdık geldi söylediğin için. Hatta bunu çok güzel örnekleyebilirim. İnsanlar arası ilişkileri uyarlayacak olursak bu kırık cam hipotezini, belli etiketlere sahip toplumsal tasavvurumuzda belli temsillere karşılık gelen, olumsuz temsillere karşılık gelen grupları taşlarken sorumluluktan kaçınmak çok daha kolay olur. Başımıza bir şey gelmeyeceğini biliyoruz. Çünkü tek taş atan biz değiliz ya. Ben bunun şey kısmındayım, yani ahlaki olarak kendimizi rahatsız etmemesini nasıl sağlıyoruz bunun diye. Şimdi bu tarz olaylarda yani herkesin ortak olarak taş atmasını mümkün kılan faktörlere baktığımızda, her şeyden evvel o topluluğun evvela sosyoekonomik politik çıkmazlara, tabiri caizse depresyona girmesi lazım tüm halk. Yani gene Yahudilerin şeytanlaştırılması hadisesinde bunu tam olarak görüyoruz. Yani kırık cam çoktan çünkü şeytanlaştırılmış, çoktan etiketlenmiş. Dolayısıyla vicdani olarak bir sorumluluk duymamıza gerek kalmıyor. Buna da şey diyoruz işte, moral disengagement. Yani ahlaki olarak onun ilişiğini kesiyoruz. Artık o ahlak kurallarının uygulandığı kişiler olmaktan çıkıyor o grubun üyeleri. Bu da temel şekilde iki yolla oluyor. İlki kişinin çektiği acıyı minimize etmek, umursamamak, göz ardı etmek. İkincisi ve çok daha önemlisi de, bunu nasıl çeviririz? İnsan dışılaştırma diyebilirim. Yani dehumanizasyon diye psikolojide çokça çalışılan bir konudur. Çünkü karşınızdaki insanın gördüğü o aşağılık muameleyi hak ettiğine inanmadıkça gönül rahatlığıyla şiddet uygulayamazsınız. Yani doğamız icabı bazı yatkınlıklarımız olabilir, ya da her 100 tane doğan çocuktan ortalama 5 ya da 10 tanesi uygun şartlar altında şiddete müracaat etme ihtimali çok yüksek bireylere dönüşebilirler elbette. Hani doğanın bu konuda insanlara iltimas geçmesi gibi bir durum yok. Gözümüzü çevirdiğimiz zaman hani doğa zaten organizmaları yemesi, tüketmesi, canlı canlı diri diri katletmesi vesaire üstüne kurulu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanı insan kılan hasletler, aklı usul doğrultusunda karar alması, organizasyonel gücünün en yüksek noktasını oluşturan devlet etrafında şekillenen bir teşkilat, bir örgüt. Bunları aklına atfediyoruz falan ama beraberinde getirdiği belli çıkmazlar da olmuyor. Çünkü sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Hani birisi kalkıp da bizim sorunlarımızın kaynağının belli gruplar olduğunu ve o gruplar ortadan kaldırıldığı, yok edildiği, katledildiği takdirde sorunlarımızın da ortadan kalkacağını bize vaat ettiği zaman buna karşı koymanın zor olabileceği koşullar var maalesef. Politik, ekonomik özellikle sorunlar genellikle bunu tetikleyebiliyor maalesef. Başımıza gelen belaların nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. Bu da nasıl yapılıyor? İşte scapegoating dediğimiz, belli gruplar günah keçisi olarak görülecek ki sorunlarımızın temelinde yatan çok daha derin meseleler gündeme gelmekten bunlardan kaçınacağız. Bu sayede karikatür halinde, yani çok basite indirgeyeceğiz bu sorunu. Çünkü aksi takdirde katiyetle emin olmamız da mümkün değil. Belirsizliği gidermemiz de mümkün değil. Birisi çıkıyor hem bizim sorunlarımızı çözeceğini vaat ediyor hem belirsizliği gidereceğini vaat ediyor. Ona oy vermek, o kişiye dört elle sarılmak falan çok uzak ihtimaller olmasa gerek. Ve güvenlik ihtiyacı giderilmeyen insanlar için özellikle. Ya şiddetin her türlüsü, hatta katliamlar, bu hayali nedensellik sayesinde meşrulaştırılabilir zaten. Başımıza gelen felaketlere sorumlusu şu gruplar. Dehumanizasyon yani. Dehumanizasyon olmadan katliam yapılamaz. O yüzden bu kötü muamelenin hak edilmişliğine inanmamız lazım. Ruanda'da olan da aslında yakın zamanlı bir katliamlar dizisidir. Hani hatta bugün bile suların durulmadığı bir yer. Aslında süreçte orada da görüyoruz. Yani oradaki
Katliamdan önce, aslında öncesinde biraz sömürgeleşme kısmına da değinmemiz lazım. Çünkü göt kadar toprağa sahip Belçika bile inanılmaz işlere imza attı orada. Önce Almanya, ardından Belçika sömürgesiydi. Ruanda 59-60 gibi bir civarda galiba bağımsızlığını elde etmişti. Oradaki katliamdan önce bu dehumanizasyonu görüyorsun. Yani Hutular, bu çoğunluk grubunu oluşturan, toplumun %85-90'ını oluşturan grup, Tutsilere hitap ederken bunu kullanıyorlar. Yani böcek, haşere, hamam böceği gibi hitapları yıllarca kullanarak onlara karşı hassasiyet yitimi ortaya çıkıyor. Yani duyarsızlaşıyorsun. Eline maşatayı, döner bıçağını alan sokağa iniyor. Yani bu şey bürokratik süreçlerin dahilinde gerçekleşen Nazi Almanya'sı katliamlarından çok çok çok farklı bir durum. Çünkü sokaktaki adam yapıyor katliam. Garip olan ne biliyor musun? Bu gruplar aslında aynı dili konuşan, aynı dine inanan, ekonomik açıdan birbirine bağımlı olan bir grup çiftçi, diğer grup hayvancılıkla uğraşıyor. Yani didişmeleri için hiçbir neden olmayan iki grup aslında. Hani nasıl bunlar ortaya çıkmış diye baktığın zaman şunu anlıyorsun. Belçika bunları daha kolay, daha rahat sömürebilmek adına hiyerarşi oluşturacak şekilde bütün güç pozisyonlarını onlara veriyor. Ki hangi gruba verelim? İşte belli başlı iki grup var. Hutular, Tutsiler. Fiziksel özelliklerine bakıyorlar. Yani böyle kemerli bir buruna sahip olduğu için Tutsiler, Belçikalılara daha fazla benzedikleri için herhalde yönetmeyi hak eden grup bunlardır diye. Ve bunlar bir anda elit zümre haline geliyor. Hutular da işte yıllar içinde bunun onlarda oluşturduğu bu güceniklik hissinin birike birike bütün sahip oldukları dezavantajlarla birlikte de Belçika'da hiçbir şekilde sorumluluk almıyor. Yani Fransa'da buna yangına körükle gitti tabiri caizse. Hani yardım falan yaptılar. Katliam olmaya başlayacağı sinyalleri ortaya çıktı. Bir yandan Birleşmiş Milletler bir birlik gönderelim, müdahale edelim falan dedi. 10 tane Belçika askeri öldürüldü diye, ki onların da nasıl öldürüldüğü muamma, hani geri çekildiler, müdahale etmediler. 200 tane falan asker, yani müdahale etseler bile durdurabilecekleri muammaydı ama ondan bile el ayak çektiler, korktular. 10 kişi öldüğü için bunu makul karşılayabilirsin ama bundan çok daha komik olan Fransa'nın Hutu hükümetine yardım yapması, silah yardım. Yani katliam dursun diye yapıyor ama bunu devlete yapıyor. Hani kendisi gibi tırnak içinde meşru bir iktidara sahip olsaydı belki tamam durdurmaya hizmet edebilirdi ama katliam yapan ulusal radyoda katliam çağrısı yapıyor. Hükümet, sen bu hükümete silah yardımı yapıyorsun. Yani aslında onun da o kısmına asker çıkarıp belli bir şeyleri sömürme maksadıyla bu yardımı yaptığını falan öğreniyoruz sonradan. Biz de ne yapıyoruz? İşte Fransa'ya, Belçika'ya eğitim falan alıyoruz. Hani bir yandan öfkeleniyorum. Yani eğitim aldığımız için değil de sömürgeleştirenlerin bunun hesabını vermek namına bir şey yapmamaları, telafi etmek adına bir şey yapmamaları, geri çekilmeleri, başka da hiçbir şey olmaması falan. Ya kısacası şiddet konusunda gerçekten Ruanda örneği üzerinden bile bütün bu nasıl mümkün oldu? Hani insan insana nasıl kıydı psikolojik süreçleri? Çünkü basit bir çıkar çatışması olsa arada belli kaynaklar var, belli politik pozisyonlar, ekonomik çıkar ilişkileri falan, güç yani. Gücü elde etmek var diyelim. Bütün maksadı bu diyelim uygulanan şiddet. O zaman karşı tarafı saf dışı bırakmanın bu amaca ulaşmak için yeterli olması gerekiyor. Ama adam maşateyi alıyor, yani ölmüş cesede hala 20 tane darbe indiriyor. 30 parçaya ayırıyor. Hani çünkü onu insan olarak görmediği için bu zulmü ona reva görüyor. Yani dolayısıyla burada bir şey, basit bir güç elde etme savaşı falan yok yani. İliklerine kadar işlemiş insanların derin bir öfke var. O yıllardır biriktirdikleri, karşı gruba karşı şeytanlaştırdıkları, her şeyin sorumlusu tuttukları bir karşı grup. Ama aslında sadece etnik kimlikleri silah haline getirilmiş, politize edilerek birbirine düşürülmiş iki grup var aslında büyük ölçekte.
Şimdi Orta Dünya'da orkların yönetimde olduğu bu zamanlarda bu tarz şeyler tabii normal bir takım gündemleri oluşturuyor. Ben bununla alakalı şeye değinmek istiyorum. İki tane şey var kafamda senin bahsettiğin. Bir tanesi Black Mirror'ın bir tane bölümünde geçen bir şeydi.
Ya
Askerlerin...
sözünü keseceğim ama hani konu dağılmasın diye bir açıklık getirmek istedim Faruk'un belirttiği. Faruk çünkü çok güzel yerlere değindin. Yani nasıl olabiliyor da bir devlet, hani gerçek anlamda bir modern devlet olmasa da bir Ruanda hükümeti, bir devlet aracılığıyla bunu, bu vahşeti gerçekleştirebiliyor ve bunun toplum nezdinde bir karşılık bulabiliyor ve hani Nazi Almanya'sında gördüğümüz çok farklı bir biçimde, yani bürokrasi faal olmaktan ziyade dolaylı yolla hizmet ediyor ama daha çok halk buna katılıyor. Ya yani bu nasıl bir gerçekleşiyor? Aslında biz burada Foucault'dan biraz değinmek istiyorum. Foucault'un biyoiktidar kavramı üzerinden, yani toplumun tekrardan bir şekillendirilmesi söz konusu burada. Soykırıma zemin hazırlayan ne gibi bir toplumsal koşul oluşturuldu?
Burada öncelikle bir kategorizasyon görüyoruz. Irk kategorizasyonu, Hutsiler, Tutsiler, bu Faruk'un daha demin bahsettiği gibi. Yani burada neler var mesela? Irk ve kimlik kurgusunu görüyoruz. Kimliklerin ırksallaştırılması mevzusunu görüyoruz. Peki bu teorik söylediğimiz şeyleri pratikte nasıl görüyoruz? Yine Foucault'un hakikat ve hakikat söylemi kavramları üzerinden değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu kategorizasyonları, daha demin bahsettiğimiz kategorizasyonları topluma söylemler aracılığıyla bir hakikat olarak yerleştiriyorlar. Ne oluyor bu hakikatler? Gündelik yaşamın normallerinden birisi haline geliyor. O zaman yapılanlar gayet meşruiyet kazanıyor. Hani söylemler çünkü anlam üreten sosyal pratikler tarafından oluşturuluyor. Anlatabildim mi? Yani bu sosyal pratikler oluşturulduktan sonra söylemler vasıtasıyla iktidarın oluşturduğu bir şey bu söylemler. Bir uydusu gibi hareket etmeye başlıyor o topluluk. Şiddet uygulamalar da bunun içerisinde tabii ki. Yani varacağın en son noktayı görmüş oluyoruz biz bunu. Yani ifade etmek istedim sadece bu kadar. Devam edebilirsiniz.
Çok fazla girmeyeceğim. Bunun üstüne bir yorumum yok bahsettiğiniz şeyler üzerine. Benim sadece bahsetmek istediğim nokta şeydi. Burada insan dışı yapma, dehumanization'dan bahsetti Faruk. Black Mirror'ın bir bölümünde bir şey vardı bununla alakalı. Belki izlemiş olanlar bilir. Askerlere bir kas takıyorlar, teknolojik bir kas takıyorlar. Hastalıklı insanları şey olarak görüyor askerler. Böyle bir canavar tarzı bir şey gibi, yani insan dışı bir varlık olarak görüyorlar. Hastalıklı olan insanlar da bir yöntem bulmuşlar, bir şey bulmuşlar. Bir sinyalle bozuyorlar askerin şeyini. Bir tane askerin şeyi bozuluyor. Ve aslında vurdukları insanların yani gerçek insanlar olduklarını falan görüyorlar. Sadece belli bir hastalıkları falan varmış. Yani aslında bir soykırım gene. Devlet eliyle bildiğin teknolojik bir yolla askerlere yüklenen ve insanların işte hastalıklı insanları temizlenmeye çalışıldığı bir yöntem var. Çok farklı görmüyorum aslında Faruk'un anlattığı bu Uganda mı dedin, neresi dedin, bir ülkeden bahsettin. Oradaki şeyden çok farklı görmüyorum. Burada biraz daha medyatik ve karşı gruplaştırma yöntemi var. Yöntem farkı olarak görüyorum ben sadece bunu. İşte şu an Vikinglerden, insanlardan ve elflerden temsilciler var. Tücelerden temsilci almadım bugün podcast'te. Faruk Hocam.
Ya yok,
Biliyorsunuz
zaten
ki konuştuğumuz her şey Orta Dünya'da geçiyor, biliyorsunuz ki.
artık bir gerçeklik kazanmış bir dünya oldu. Hani o kadar çok okuduk, izledik falan. Neyse, kısacası bahsettiğin aslında çok isabetli bir örnek. Black Mirror'ın o bölümü benim hiç aklıma gelmemişti ama sen söyler söylemez bölümde canlandı. Çünkü bu sorunların modern devletin sorunu olmadığını bal gibi direkt buradan bile anlıyorsun. Ya çünkü öncesindeki şiddet eylemlerinde de yani kafir etiketi dahilinde bizi savaşa, haçlı seferlerine, cihada teşvik etmede de bir dehumanizasyon var orada da yani. Karşı tarafın malının ve canının sana helal olduğunu düşünmedikçe ganimet ekonomisine nasıl meşruiyet sağlayabilirsin ki? Ya çünkü zenginleşmenin tek yolu karşı tarafın ganimetine el koymaktan geçiyor yani. Üretmekle zenginleşmek gibi bir şey bugünkü manada söz konusu olmadığı için karşı tarafa çökmen, kafasına çökmen lazım. Yani başka türlü zenginleşmek mümkün değil. Bu da dini referanslarla genellikle kolaylaştırılmış bir süreç ya, insanların vicdanına yük edilmemesi. Ama teknolojinin el verdiği imkanlar bizi nerelere götürecek? Yani bu hassasiyet yetimini çünkü sağlamak çok zor. Çünkü şiddet gerçekten de böyle canı gönülden kolaylıkla hiçbir karşılığı olmaksızın yapabildiğimiz eylemler değil. Vicdanımıza yük olacak bir iş aslında şiddet uygulamak. Yani o kadar da doğamızdan kaynaklanıyor diyemeyiz. Yani koşullar el verince çok kolaylıkla sürükleniyor olabilir. Hele ki grup ortamı içerisinde. Grup normu dediğimiz bir şey vardı yani norm, normalden gelen norm. Grubun sana dikte ettiği kurallardan biri ise şiddete yatkınlık. Gruba bağlılık miktarın arttıkça senin şiddete eğiliminin de artmasını bekleriz. Mesela grup imajını dert etmekten bahsedebilirim bu noktada. Çünkü şiddete başvuranlar her zaman böyle gruba aşırı bağlılık duyan insanlar değil. Yani eğer tabiatı gereği bir grup şiddet üzerinden karakterize etmiyorsa kendisini, mesela IŞİD gibi bir grubun üyesiysen, o gruba duyduğun bağlılık elbette ki senin şiddete ne kadar müsamaha gösterebileceğini, şiddet uygulamaya ne kadar yatkın olabileceğini öngörmemizi sağlar. Ama ya grup var. Şimdi insanlar aidiyet ihtiyaçlarını daha tehlikesiz yollarla da gideriyorlar. De ki feminist ya da vegan eyleminde bulunan bir insanın şiddete başvurma ihtimali. Ya burada da böyle aidiyet hissimiz, gruba yaptığımız yatırım miktarı arttıkça şiddete eğilimimiz artıyor mu diye baktığında tam tersini görüyoruz. Gruba zayıf şekilde bağlı olanlar, ya çok da
umrunda olmayanlar yani kimlik olarak bunu kendi özünün bir parçası telakki etmeyenler yani. Şiddete daha meyyal oluyorlar. Bunun nedeni de grup imajını bu insanların dert etmiyor olması. Yani dışarıdan nasıl algılanır? Çünkü şiddete başvurursan hani boş bir izlenim oluşturmayacak ve eylemin başarıya ulaşma ihtimalini azaltacaksın. Şiddete başvurduğun zaman. Gruba çok bağlı olanlar bu yüzden şiddete başvurmaktan şiddetle tırnak içinde kaçınıyorlar. Ama işte bunlar şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan kimlik biçimleriyle bunun tam tersini görüyoruz. Yani düşük kimliklenme miktarı şiddeti yorduyor. Ancak daha geleneksel kimliklenme biçimleri, terörist organizasyonlarda falan olanlar vesaire gruba bağlılığının o zaman doğru orantılı olduğunu söyleyebiliyoruz şiddet eğilimiyle. Aslında bunun nasıl engellenebileceğine dair de konuşmak istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ona da geçebilirim. Yani hapislerdeki durum, cezalandırmanın şiddeti caydırıyor olup olmadığı gibi konulara da girmek istiyorum. Cezalandırmanın insanların şiddete başvurma miktarını azaltması umudumuz vardır ya ama içten içe de o insana dair adalet duygumuzun yerine gelmesiyle yetiniriz aslında çoğumuz. Yani biraz sonuçlarını umursamayız. Hani bu insan cezaevinden çıktıktan sonra tekrar şiddete başvurur mu acaba sorusu. Hani başvurmazsa iyi olur ama başvuruyorsa da yapacak bir şey yok çünkü cezalandırmak zorundayız. Hani kamuoyunu başka türlü susturamayız, doyuramayız. Halk kan istiyor tarzı bir şekilde genelde cezalar veriliyor. Hatta kamuoyunda ne kadar ses bulduğuna bağlı olarak mahkemelerin vereceği ceza miktarları bile değişiyor. Yani nasıl bir hukuksan durumun koşullarından aşırı etkilenebiliyor yani ne kadar tepki geldiğine bağlı olarak. Ve tepkilerin hangi kaynaktan, hangi otoritelerden geldiğine bağlı olarak. Burada da psikolojiden bize yol göstermesi için müracaat edebileceğimiz pek çok bulgu var aslında. Her şeyden önce bu şiddeti iki genel kategoriye ayırarak çalışmışlar uzunca bir müddet psikolojide bu. Önce evin içinde gördüğümüz psikolojiden bahsedeyim. Genellikle eşler arası görülen bir şiddet var. Tabii çocuğa uygulanan şiddet de var ama çocuğa şiddet eşe şiddete göre daha büyük bir azalma göstermiş son yıllarda. Hani eşe şiddet hala maalesef şiddet kaleminin ciddi bir kısmını oluşturuyor. Bunun iki türü böyle nadiren ortaya çıkan şiddet var. Uygulayanın kadın da olabildiği şiddet. İkincisi ve çok daha önemlisi erkek şiddeti. Sistematik olarak ortaya çıkan erkek şiddeti. Bunun üzerinden aslında 6-7 farklı öncülü var aslında şiddet. Yani şiddete giden yolun taşlarını döşediğini söyleyebileceğim özellikler var. Mesela korku. Korkutmak üzerinden mesela eşlerin bunu yapabildiği görülüyor. Ki çoğunlukla erkeğin. Evdeki eşyaları kırmak mesela. Ya da evde bir evcil hayvan varsa ona zarar vermek. Tehdit ve zorlamaya müracaat edebiliyor. Böyle saldırmakla tehdit edebiliyor. Terk etmekle, intihar etmekle tehdit edebiliyor. Sosyal hizmetlere bildirmekle tehdit edebiliyor. Yaşadığı ülkeye bağlı olarak. Kadın şikayet ettiği zaman şikayetini geri çekmeye zorluyor. Yani bunlar da aslında belli şiddet biçimleri. Hani sistematik olarak bir insanın erkeğin özellikle karısını korkutması, onu tehdit etmesi. Orada da psikolojik şiddet görüyoruz yani korku duygusuna uyguladığı için. Ya da duygusal şiddet diyebileceğim bir aşağılamayı mesela kullanabiliyor devamlı olarak. Kendini suçlu hissettirebiliyor mesela kadına. İsimler takarak hakaretler etmek var. Ya bir şekilde kendini kötü hissetmesini sağlayabiliyorsan fiziksel şiddete başvurman mecburi değil bunun için. Belki de günümüzde daha sık görmeye başladığımız ekonomik şiddet var. Ki bunu bence şirketler de yapıyorlar ama yine eş örneği üstünden böyle eşinin işe girmesine engel olmak mesela. Erkeklik rolüyle halal gelecekmişçesine onu alıkoymak, işe girmek. Yani para için kendisine mahkum olmasını sağlamak. Harçlık vermek. Tek para kaynağının olmasını sağlamak. Hani çalışmasına müsaade ediyorsun ama bu sefer eve girecek para senin kontrolünden geçiyor. Yani haneye giren toplam paraya dair bilgi vermiyor. Sorduğu zaman hani senin ne ihtiyacın var bunu bilmeye? Yani ben sana paranı veriyorum ihtiyacın kadar. Sen gerisine karışma. Diyen bir tavır da aslında gayet ekonomik şiddet örneği. Valiant diye bir şirketi hatırlattı bu da bana. Amerika'da bu şirket son 8-10 yıl içinde aslında çok güçlenmiş bir şirket. Genelde ilaç şirketlerinin büyüme tarzı gelirlerinin böyle en az %5'ini hatta mümkünse 10'unu Ar-Ge kısmına aktarırlar ki yeni ilaçlar piyasaya sürerek tutunabilsinler. Bir hastalığa hitap edecek ilaçlar geliştirirler ki o hastalığa tedavi edebilecek başka da bir ilaç yoksa oradan çok güzel parsayı toplarlar çünkü. Bu ilaç firması çok daha farklı bir strateji istiyor. Ar-Ge neredeyse hiç para harcamıyor. Onun yerine piyasada tutulmuş ve tekel halinde olan ilaçları satın alıyor. Mesela çok spesifik bir hastalıktan muzdaripsin. Aldığın ilaçta aylık mesela 30 dolar, 40 dolar vermen gereken bir ilaç alıyorsun. Bunlar o ilacı piyasaya süren firmayı satın alıyorlar ve ilacın fiyatını 20 katına, 30 katına falan çıkıyorlar. Ve insanlar bu ilaçları alamaz hale geliyorlar. Amerika'da da koca bir jungle olduğu için hani şirketleri denetlemek çok zor olduğu için çok uzun zaman alıyor bunların geri çekilmesi ve şirketin denetlenmeye başlanması. Şirketin değerlerinin falan uzun vadede çok şiddetle düşmesi gerçekleşiyor. Çünkü strateji olarak yaptıkları bu yani tekerleşebilmek adına, bütün ilaçların kontrolünü edebilmek adına Ar-Ge yerine gidiyorlar 200'den fazla irili ufaklı ilaç firmasını satın alıyorlar. Ve eczacılık piyasasına bayağı hani lider konumuna geliyorlar ve bu sayede fiyatları şişirerek yani birebir aynı ilacı hiçbir şekilde satın alamaz hale getiriyorlar ortalama bir Amerikan vatandaşı. Hani bu da ekonomik şiddetin tırnak içinde bu kadar şiddetli cereyan ettiği ben başka bir örnek görmedim ya. O kadar insanlık dışı ki. Bir ilacın fiyatını diyelim 50 liradan 7 bin liraya çıkarıyorlar diyorum. Türkiye standartına göre. Aylık geliri bile çoğu insanın bu kadar değil. Bütün parasını verse bile hayatta kalmasına hizmet edecek yegane ilacı alternatif yok. Alamaz hale getirildi insanlar mesela. Ekonomik şiddetten bahsedince benim aklımda direkt bu canlandı.
Şey geldi aklıma. Ya aslında rekabet kurulu bunun için çalışıyor. Rekabet hukuku denen de bir şey var aslında. Bunun için çalışıyor. Hani kapitalist sistem evet biraz daha tekelleşmeye açık bir sistem. Fakat denetim mekanizmalarıyla bunu yapmaya çalışıyor. Ama dediğin gibi biraz da tabii bunu tespit etmek, ne olduğunu ne bittiğini öğrenene kadar aslında birçok şey geçmiş oluyor. Bu sadece ilaç için değil, birçok şey için var aslında baktığın zaman. Arz talep dengelerini bozuyorlar. Büyük firmalar arasında bu şekilde anlaşmalar bile şey yasak. Ceza kesiliyor. Hatta çok ciddi cezalar var bu konuda. Bu şekilde devam edebilirsin.
Elbette bu kamu yararını gözettiği müddetçe.
Tabii ki tabii ki. Tabii ki. İnsanları korumaya çalışıyor. Çünkü biz aramızda mesela burada 3 büyük şirket olsak. Mesela ilaç şirketleri olsak diyelim ki. Biz birbirimize niye rekabet edip fiyatları düşürelim ki? Aramızda anlaşalım. Hepimiz bir ücretin bas fiyatını belirleyelim. İnsanlara biz böyle aramızda devamlı fiyat düşüreceğimizi çıkaralım 3 katına, 3 katına satalım. Ama insanların faydasına olmuyor işte bu. O yüzden bizim anlaşmamız hatta görüşmemiz dahi yasak.
Yani kağıt üzerinde evet güzel ama görüşmek isteyen.
Her türlü görüşü. Her türlü görüşü.
Devam edeyim. Ekonomik şiddet aslında bu saydığım maddelerden yani genel ve şiddetin öngörücüleri arasından bir şiddet formu olarak sadece değindim bunlar. Örnek üzerinden devam edersem dışlamak da aslında şiddetin öngörücülerinden biri. Ne kadına ne yaptığını, kimle görüştüğünü mesela devamlı sormak. Yani tüm hayatını kontrol etmeye çalışmak. Bunun için de sevgisini gelince göstermek ya da işte seviyorum o yüzden kıskanıyorum. Kıskandığım için de senin hayatını kontrol etmeye çalışmam normal. Hani bunlar devamlı duyduğumuz argümanlar olduğu için söyleyeyim. Şiddete kılıf olarak kullanılan argümanlar bunlar. Bu da dışlamakla kendini gösterebiliyor. Yani kadını hayatın tüm yönlerinden soyutlayıp kendisine mahkum etmek. Kendisiyle de kendi koyduğun şartları yerine getirmediği zaman ki getirilmesi mümkün olmayacak taleplerde bulunuyor zaten günümüz koşullarında. O zaman da şiddete başvurduğu zaman onu suçlamak. Hani sen hak ettiğin için. Çocukların sorunları için eşini suçlamak da yaygın görülüyor. Şiddete başvuran erkeklerde. İletişim için çocukları araç olarak kullanabiliyorlar. Laf taşıtıyorlar çocuklara. Ya da işte boşanmakla ve çocukları elinden almakla tehdit edebiliyorlar gibi. Bunlar açığa çıktığı zaman da genelde inkar ya da suçlama. Farklı şekilde yorumlama. Hani şiddete bir meşruiyet kazandıracak açıklamalar yapıyorlar genelde. Hani olduğunu inkar edemiyorsa bile sorumluluktan kaçınmak adına yaptım ama bir sor niye yaptım? Onun iyiliği için yaptım. Onun yüzünden yaptım. O bana yaptırdı. İşte benim damarımı biliyor aslında. Damarımı basmasa çok gül gibi geçinip gideceğiz ama beni mecbur bıraktı. Gibi şeyler. Şimdi şiddet bir şekilde o ya da bu nedenden açığa çıktı diyelim. Ve bu kişinin de hüküm giydiğini varsayıyorum. Çünkü cezalandırmaya geri döneceğim burada. Bu saydığım 7 ya da 8 farklı sürecin şiddeti tetikleyebilecek olan veya doğrudan kendisi bir şiddet formu olan bu unsurların cezalandırmayla ilişkisinin yani bunları yapması esas sorun ya rehabilitasyona muhtaç olduğumuzu da biliyoruz bu insanların ihtiyacı olan şey aslında tam olarak ahlaki yargılarının değişmesi. Çünkü kadın erkek ilişkisi üzerinden yani evlilikteki örnek üzerinden anlattım ama aslında bütün şiddet olaylarında senin karşıdaki insanı senin egemenliğini tanımama, kabul etmeme gibi bir hissiyatın var. Onu zapt edemiyorsun. Böyle sık şiddet olayları da görüyoruz. Bunların altında çekirdek inanç dediğimiz bir şey vardır ya hani biz bilişsel davranışçı terapide. İçten içe bu ahlaki yargıları taşıyor insanlar. Yani erkek kadınların üstündür, ben ondan üstünüm. Dolayısıyla da hakkımı tırnak içinde korumak adına senin hak ettiğin muameleyi sana teslim etmem lazım. Bu muamele de şiddetten geçiyor. Bu insanların rehabilite olduğunu görüyor. Abi görmüyoruz. Hani bu yüzden dedim en başta bunu dedim yani cezalandırmanın hizmet ettiği şey toplum vicdanını rahatlatmak. Hani böyle bir şey yaparsan başına bu gelir fikrini. Yani devletin yaptırımları o sopasını devamlı sana gösteren yüzünü unutturmamak dışında bu insanları içeri tutup orada yıllarca tıkmanın hiçbir anlamı ya da özelliği yok. Tamamen buna hizmet ediyor. Yani bu farkında olursun olunmasın yani işlemi itibariyle konuşuyorum. Çünkü esas maksat şiddetin tekrar açığa çıkmaması yani uygulanan şiddetin azaltılması olsa ülke çapında yapılması gereken şey bu insanların kanaatlerinin ahlaki yargılarının değiştirilmesi olur. Hani kadının konumunun ne olması gerektiğine dair fikirlerinin değiştirilmesi olur. İşte psikolojik müdahaleler de burada önem kazanıyor
Yoruldum
zaten.
Faruk.
Evet. Her biraz yoruldum.
Tamam, ben burada bir iki duruma değinmek istiyorum. Yanlışım varsa düzelt ama Faruk şey dedin galiba, değil mi? Hani bu suç işleyen kişileri bir yerlere tıkmanın toplum açısından hiçbir fayda sağlamadığını ve sadece bunu yaparsan bak bu olur şeklinde bir ifadesi dışında bir şey ifade etmediğini söyledin, değil mi?
Evet.
Bu noktada işte benim aklıma gelen şey şu oluyor. Şimdi mesela tıkma mevzusu bir yerlere 18. yüzyıla kadar hapishane dediğimiz şu anki anlamda bir hapishane kurumu yok. Olanlar da hani bir nevi karakol nezarethanesi gibi. Nezarethane dediğim şeyin farkı ne hapishanede? Bir suç işlenir veya yani bir güvenlik tedbiri alınması gerekir. O kişi alınır, o zamanki kralın askerleri tarafından vesaire kolluk tarafından atılır, belli bir gün beklenir filan, ona göre bir hüküm bağlanır. Ya idam edilir, ya kırbaçlanır, ya başka bir şey olur, ya da salınıverir. Hapishane olmadan önce de insanlar, ki hala devam ediyor aslında, bir takım cezalandırma usullerine tabi tutuluyorlar. Bunların da aslında temel sebebi kişilerin bak sen suç işlersen bu cezayı sana da senin de başına gelebilir anlayış. Hatta ve hatta belki bedene yapılan bir cezanın bir hapishane cezasından daha etkili olduğunu dahi düşünebiliriz. Yani 18. yüzyıla kadar işte o Foucault'un Hapishanenin Doğuşu kitabında 1760'larda gerçekleşen Fransa'da bir olayı özetliyor ilk başta giriş kısmında. Yani ve inanılmaz işkencede. Hani şimdi okusam atlara bağlanıyor. Sonunda artık hani halatlarla çekiliyor, beden gevşiyor ve yani bunlar 1756'larda falan oluyor. 1760'larda. Her şey yapılıyor. Felaket cezalar bedene. Hapishaneleri bence biraz da bu noktada yine Foucault çizgisinde düşünecek olursak işte bu tımarhanelerle beraber veya ordugahlarla beraber, yani bir askeri eğitim verildiği yer anlamında ordugahla beraber düşünmek lazım. O zaman hapishanenin gerçek anlamda neyi temsil ettiğini belki daha açık görüyoruz. Çünkü artık şey yok, bedene uygulanan bir ceza söz konusu değil. Ama yeni bir oluşan toplum yapısı görüyoruz biz. Buna işte modern toplum diyoruz. Modern toplum içerisinde insanların iktidar yapısı içerisinde bir devlet organizasyonu içerisinde şu an görüyoruz belki, ama hani bunu sadece devlete indirgememek lazım. Bu postmodern dönemde belki bir başka iktidar çerçevesini düşünecek. Ama her halükarda bir iktidarın bir gözetleme mekanizması her an gözetleyebilir, her an onun yaptırımına tabi olabilirsin. Bunu işte yani tımarhaneler de bu şeyle çalışıyor. Yani ben şeyi çok farklı görmüyorum. Yani psikiyatristle bir savcının sorgulama mekanizması olarak çok farklı değiller. Karşısındaki kişiyi suçlu olsun veyahut deli olsun. Temel işlevi burada bence farklı. Yani hapishaneyi sırf bir cezalandırma mekanizması olarak görmemek lazım. İnsanın bireyselleştirildiği ve belli bir mantık çerçevesinde onun üzerinden bütün bir toplumsal yapının görülmesi gerektiği bir kurum olarak düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Tabii bu konu düşüncesi ama ben de aynı kanaatteyim yani.
Biraz düşünce polisi geldi aslında aklıma sen böyle bahsedince. Bu 1984'te düşünce polisi diye bir şeyden bahsettirdi. Hani dediğin gibi bir hapishane değil aslında. İnsanların kendi içerisinde birbirine karşı yaptığı bir durum söz konusu. Bunu yaparsan cezalandırılırsın mantığı. Bu düşünce polisi illa bir olguya dayanmasına gerek yok. Aslında genel bir akış, bir davranış gibi. Ben insanlara şunu çok duymaya başladım. Bunu söylersen Silivri soğuk. Silivri soğuktur mesela. Silivri soğuktur lafı artık kesinlikle bir düşünce polisi dönüşmüş. Yani düşünce polisine dönüşmüş durumda. Yani onun artık göstergesi. Çünkü diyor ki sen bu şekilde fikrini beyan edersen, bu şekilde söylersen başına bir şeyler gelebilir. Bir şeyde suçlanabilirsin. hapishaneye atılabilirsin. Böyle bir korku salın yani. Korku temelinden bahsettin ya. Korku temelinden çıkarak aslında düşünce polisliğine doğru gidiyor. Hani orada da teleekranlar falan da vardı tabii o 1984 şeyinde ama asıl temel düşünce polisi. Yani insanların birbirlerine karşı yaptıkları şeyden bahsediliyor. Sadece bundan biraz da bahsetmek istedim düşünce polisi kısmında.
Ya ama tabii katılmamak elde değil. Bu anlattıklarınıza. Nasıl
Ya
söyleyeyim?
konu ya şimdi şöyle sen başlamadan hani konu çok keyifli bir konu değil. Yani şiddet konusu baktığın zaman mayhoş hatta çoğu zaman da kötü hissettiren bir konu. Sen maruz kalmasan dahi maruz kalındığını görüyorsan bu sana kötü hissettiriyor. Bugün mesela ben sen işte hepimiz belki burada hani işte ekşi sözlük okuyoruz, haberleri okuyoruz, şunu bunu okuyoruz. İşte devamlı birilerinin şiddete maruz kaldığını görmek, devamlı şöyle olduğunu görmek, buna bir şey yapamamak iyi hissettirmiyor insana.
Ama işte
Tabii.
bunun sana kendini sürekli bir şekilde kötü hissetmesinden kaçınmak adına da senin başvurduğun bir takım psikolojik hileler var. Yani,
Evet, duyarsızlaşma oluşuyor işte öyle de. Bunun farkındasın zaten bazen. Ben en azından ben farkındayım. Kendi tarafına bir duyarsızlaşmaya gidiyorsun. Buna mecbursun çünkü psikolojini korumaya çalışıyorsun sen de. Devamlı her şeye kötü hissedersen, devamlı her şeyi kötü hissedersen artık sen kendi kendini yemeye başlıyorsun.
ya bunu evet azaltmak, biraz daha yatıştırmak adına bunu yapıyorsun. Bir de işin içinde burada adil dünya inancı dediğimiz hadise de söz konusu. İnsanların büyük kısmı az ya da çok oranda adil bir dünyada yaşadıklarına inanma ihtiyacı içerisindedir.